Ayrım 24.
Hurdalığa gitme düşüncesi zihnimde okulun yerini giderek daha fazla almaya başlamıştı. Orası her gün yeni bir şey öğrendiğim bir ortamdı. Tuhaf ve yabancı malzemeler görüyor, nasıl kullanıldıklarını hayal etmeye çalışıyordum. Bir şey eski bir kompresöre veya bir mayına benziyordu. Gerçek kompresörler bularak sertçe sallıyor, içlerindeki parçaların sesini dinliyor, sonra onları açıp içlerine bakıyordum. Hayal gücüm sürekli hareket halindeydi. Bir gün büyük bir tamirci oluyor, eski paslı arabaların ve traktörlerin altına yatıyor, uzun çimenlerin kucağına uzanıyor, müşteriye sesleniyordum. Motoru çalıştır, bakalım sesi nasılmış. Utanma, yüklen gaza. Oh oh oh, o kadar demedim. Motorun sesi doğru gelmeyince açıklamamı yapıyordum. Görünüşe bakılırsa baştan aşağı elden geçirmesi gerekiyor. Biliyorum, biliyorum, pahalı ama hayat böyle. Her zamanki gibi tembellik eden yardımcılarıma sesleniyordum. Piri, bugün yağ değişimi yapıyorsun. Baş üstüne patron. Başka biri başını iki yana sallayarak yürüyordu. Yine bir sorun. Bay Kanwamba, patron, bu arabayı tamir edemiyorum. Her şeyi denedik ama hala gürültü yapıyor. Ne önerirsiniz? Çalıştır bakalım. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Enjektör pompası. Teşekkürler efendim. Rica ederim. Paslı traktörlerin üzerine çıkıyor, ayağımla kontak düğmesine basarak sürüyormuş gibi yapıyordum. Çekilin yolumdan. Kanwamba'nın çalışması gerek. Traktörümü kullanarak tarlada sıralar kazıyor, güneş altında çapa salladığım günlerin acısını çıkarıyordum. Ah, o traktörlerden birinin gerçekten çalışıp hareket etmesini nasıl isterdim. Çalışsa o zaman bütün hurdalığı eve götürebilirdim. Hurdalıktan ne kadar büyülensem de moralim asla uzun süre yüksek kalmıyordu. Caddenin karşı tarafındaki okul bahçesinde oynayan çocuklar metallere vurduğumu görebiliyorlardı. Dikkat etmediğimde kendi kendime konuştuğumu da duyuyorlardı. Kucağımda değirmen parçalarıyla dışarı çıktığımda bana sesleniyorlardı. Hey bakın bu William, yine çöpleri karıştırıyor. Başlangıçta bir değirmen yaptığımı onlara açıklamaya çalıştım ama sadece güldüler. Zamanını boşa harcıyorsun, dediler. Bu hurdalar hiçbir işe yaramaz. Görünmeden geçmeye çalıştığım günlerde bile biri açık pencereden beni görerek bağırıyordu. İşte bizim deli şambasını tüttürmeye gidiyor. Şamba marihuana demektir. Neyse ki birkaç destekçim de vardı. Ama Goffrey, Musayvel amcamın Şipumba'daki darı değirmeninde çalışma teklifini kabul etmişti. Dolayısıyla bana gülmeyen tek kişi Gilbert'ti. Sonunda bir karar verdim. Okul bahçesinden biri seslenerek, William, o çöplerde ne yapıyorsun diye sorduğunda artık sadece gülümsüyor ve hiçbir şey, oyun oynuyorum diyordum. Bu öğrenciler ailelerine hurdalıktaki deli çocuktan söz etmiş, çok geçmeden annem pazar yerindeki söylentileri duymuştu. Elimde parçalarla eve döndüğümde bana bakarak başını iki yana sallıyordu. Bir gün odama geldiğinde gerçekten çok endişeli görünüyordu. ''Neyin var senin?'' diye sordu. ''Arkadaşların böyle davranmıyor. Gilbert'in evine gittiğinde böyle şeyler görmüyorsun. Yani şu odanın haline bir bak. Bir delinin odasına benziyor. Sadece deliler çöp toplar.'' O gece babamla konuştu. ''Böyle giderse asla bir eş bulamayacak. Bulsa bile ona ve ailesine nasıl bakacak?'' ''Çocuğu rahat bırak.'' diyordu babam. ''Bakalım neler yapabilecek?'' Sonraki birkaç hafta boyunca hurda parçalarım sihirli bir bulmaca gibi kendilerini yavaş yavaş göstermeye başladı. Bir noktada daha fazla PVC boruya ihtiyacım olduğunu anladım ve Gilbert'in babasından habersiz duş bölümündeki drenaj borusunu çıkardık. İçini kaplayan birkaç santim kalınlığındaki sümüğümsü tabakayı parmaklarımla kazımak ve bunu yaparken korkunç kokuya dayanmak zorunda kaldım. Boruyu temizleyip kuruttuktan sonra eve götürüp ortasından kestim. Sonra mutfağın arkasında bir ateş yakıp boruyu alevlerin üzerine attım. Köpürüp kıvrılmaya başladığında yuvarlayıp ateşten aldım ve döverek düzleştirdim. Sonra her biri bir metre uzunluğunda 4 bıçak kestim. Onları traktör fanının motoruna bağlamak istiyordum ama vidalarım ve somunlarım yoktu. Bu yüzden sonraki iki haftayı hurdalıkta bulabildiğim bütün metal parçalarını inceleyerek geçirdim. Ama elimdeki anahtar tek ölçüydü ve makinelerin üzerindeki somunların çoğuna büyük geliyordu. Bu sorunu çözmek için anahtarın iç tarafına bir bisiklet tekerleği parmağı taktım ve birkaç tanesini gevşetmeyi başardım. Ancak çoğu o kadar paslıydı ki aletten kayıyor veya yerinden kımırdamıyordu bile. Gilbert yardım etmeyi denerdi. Davud'un dükkanına giderek 50 vahşak karşılığında büyük bir torba dolusu somun ve vida aldı. Ona minnettardım. Ama hala parçalarımı birleştirecek bir kaynak makinesi kiralayacak param yoktu. Bir gün pazar yerindeyken inanılmaz bir fırsatla karşılaştım. Arkadaşlarımla birlikte baba oynarken bir adam kamyonuyla yanaştı. Kasıl buna gelmişti ve yükü olan yünleri indirecek çocuklara ihtiyacı vardı. İş için 200 vahşak öderim dedi. Kollarımı sallayarak ona doğru koştum. Ben hazırım, ben yaparım dedim ve adam bana diğer 10 çocukla birlikte kamyonun arkasına binmemi söyledi. Sıkı çalış Ganyu diye seslendi diğerleri. Şanslı olduğumu bilerek. Bütün öğle üzerini kamyona yükleme yaparak ve güneş altında terleyerek geçirdim. Hayatım boyunca çalışmaktan hiç bu kadar mutluluk duymamıştım. Elimde 200 vahşak olunca amortisörü zincir dişlisiyle birleştirmek için kaynak yaptırabildim. Ayrıca değirmenin bıçaklarını yerleştirebilmek için traktör fanının bıçaklarının üzerinde delikler de açtırmam gerekiyordu. Bay Goldstein'in dükkanına pazar yerinde İphanga berber dükkanının yakınlarındaki otlarla kaplı bir barınaktı. İş için param olmasına rağmen elimde parçalarımla yaklaştığımı görünce Goldstein bana güldü. Kırık bir amortisörü, tek tekerlekli bir bisiklete kaynak yapmamı mı istiyorsun diye sordu benimle alay ederek. İncir ağacının altında baba oynayan birileri bunu duydu. Aa bakın deli çöpleriyle gelmiş, seni duymuştuk. Bu adam filan değil, sadece oyuncaklarla oynayan tembel bir çocuk, bir misala. Misala deli demekti. Bu sözleri duymaktan artık bıkıp usanmıştım. Doğru dedim, tembelim, misalayım. Ama ne yaptığımı biliyorum ve yakında hepiniz bunu göreceksiniz. Yine de bana güldüler. Sonra Goldstein'e döndüm. Sorunuzun cevabına gelince bayım, dedim. Amortisörü bisiklete kaynak yapın ve tam ortasına oturmasına dikkat edin. İş bittikten sonra bisikleti odama götürüp tekrar duvara dayadım. İnsanların bunun neden bir deli saçmasına benzediğini düşündüğünü görebiliyordum. Amortisör tuhaf bir robot kolu gibi eriyip kararmış birleşme noktasında dişliden dışarı uzanıyordu. Bıçaklarım hemen dibimdeydi. Beyaz yüzeyleri kararmış ve kavrulmuş lokum gibi köpük köpük olmuştu. Torbalar dolusu somun ve vidanın yanında asılı bisiklet zincirinden yağ damlıyordu. Traktör fanı yakında karanlığın içinde baş döndürücü bir şekilde dönecek turuncu bir yıldıza benziyordu. Onları birleştirmek için sabırsızlanıyordum. Ama bu harika tasarıma rağmen hala eksik olan bir şeyler vardı. Hem de çok önemli bir şey. Bir kez daha bütün parçalarım elimdeydi ama jeneratörüm yoktu. Böylesine görkemli ve pahalı bir şeyi nasıl bulacaktım? Ailemin parası yoktu ve babamdan Davud'un dükkanındaki dinamoyu almasını istemeye çekiniyordum. Sonra kendi basit, alternatif akımlı jeneratörümü yapmayı düşündüm. Araştırmalarımdan öğrendiklerimle mıknatıs, çivi ve tellerle basit bir şey yapılabileceğini biliyordum. Ama bu malzemeleri bulmak kolay değildi. Elektromanyetik bobinlerde kullanmak için doğru ölçüde yalıtılmış telim yoktu. Bir radyoyu söküp motorundaki telleri kullanmayı düşündüm ama o motorlar çok fazla voltaj üretmiyordu ve bunun sonucu olarak teller çok kısa ve inceydi. Sonraki haftaları hurdalıkta paslı araba şaselerini evirip çevirerek, metal tabakalarını inceleyerek ve uzun çimenlerin arasında gözden geçirdiğim bir jeneratör veya parçalayıp kullanabileceğim bir alternatör bulmayı umarak geçirdim. Ama şansım yoktu. Ne yazık ki böyle malzemeler arayan tek kişi ben değildim. Pazar yerindeki bazı çocuklar da elektrik motorlarının önemini keşfetmişti. Ama onlar sadece bakır telleri alıp oyuncak kamyon yapmakla ilgileniyordu. Bir gün hurdalığa girerken birkaç tanesini yakaladım ve "Hey siz!" diye seslendiğimde dönüp kaçmaya başladılar. Neden korktuklarını bilmiyordum. Belki şamba tüttüren biriyle ilgili hikayeleri duymuşlar ve onlara bir şey yapacağımdan korkmuşlardı. Durdukları yere ulaştığımda aşağı baktığım ve telleri sökülmüş mükemmel bir motorun dişleri sökülmüş fil leşleri gibi yerde durduğunu gördüm. Jeneratörüm olmadığı için değirmenimi asla tamamlayamayacağımdan korkmaya başlamıştım. Birinin bisikletinde bir dinamo gördüğüm her seferinde genellikle kırık veya ampullere bile bağlanmamış, "Tanrım ne ziyan" diye düşünüyordum. "Onu bana verin de size gerçekte nasıl kullanabileceğini göstereyim." Bu dönemde çok sayıda dinamo gördüm ama o insanları tanımadığım için asla durdurmaya cesaret edemedim. Bunun yerine her sabah uyanıp odamın köşesindeki metal yığınına bakıyor, sonra babamla birlikte tarla temizlemeye gidiyordum. Geceleri değirmenimin parçalarına bakmak daha kolaydı çünkü her şey karanlıkta belirsizleşiyordu. Yaklaşık bir ay geçti. Temmuz ayında bir cuma günü Gilbert'le birlikte pazar yerinden eve dönüyorduk. "Değirmen nasıl gidiyor?" diye sordu. "Her şeyim var ama jeneratör bulamadım," dedim. "Jeneratörüm olsaydı yarın inşa edebilirdim. Korkarım bu hayalim asla gerçekleşmeyecek." Ah, çok üzüldüm. Tam o sırada yanımızdan bir bisikletli geçti. O çocuğu hiç görmemiştim ve bizim yaşlarımızdaydı. O giderken arkasından baktım ve tekerleğin yanındaki tanıdık parıltıyı gördüm. "Bak Gilbert, bir dinamo daha." Ancak artık utangaçlığımı üzerimden atmıştım. Çocuğun yanına gittim ve bisikletine bakıp bakamayacağımı sordum. Eğilip pedalı sağlam bir şekilde çevirdim ve bunu yaptığımda far eski bir araba ampulü gibi yandı. "Mükemmel." Gilbert çocuğa döndü. "Dinamo için ne kadar istersin?" diye sordu. "Hayır Gilbert," dedim. "Benim hiç para..." "Ne kadar?" diye tekrarladı Gilbert. Çocuk başlangıçta reddetti ama sonra teslim oldu. Kimse bu dönemde parayı geri çevirecek kadar aptal değildi. "200 başa," dedi. "Ampulle birlikte veririm." "Babam bana birazca parçalı vermişti," dedi Gilbert. "Dinamoyu almak için kullanalım ve değirmenini bitirelim." Gilbert'in babası kıtlık sırasında bütün yiyeceklerini dağıtmıştı. Sağlığı yüzünden tarlada eskisi kadar çalışamıyordu. Para sıkıntısı yaşadıklarından emindim. Yine de Gilbert bana somun ve vida almıştı. Şimdi de elini cebine sokup 200 vaşa daha çıkarışını ve çocuğa verişini izledim. Dinamo ve ampulü bisikletten sökmek için biraz uğraştıktan sonra ikisinin de elimde tutuyordum. "Zikomo Kambiri Gilbert," dedim. "Çok teşekkür ederim. Sen benim en iyi dostumsun." Gilbert eve giderken ben odama döndüm ve dinamoyu diğer malzemelerin yanına yerleştirdim. Hayatımın büyük bulmacasına son parçayı ekliyormuşum gibi hissetmiştim. Bunu yaptığım anda güçlü bir rüzgar kapımı içeri doğru savurarak açtı ve odayı esintiye boğarak hafif parçalarla kağıtları uçuşturup tamamlanmış makineyi göz önüne serdi. Ya da belki bu sadece bir hayaldi.